Ayrım 14, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 143. İyice meraklandım. İçinden kumanya beklerken asker çıkan bu kamyonların getirdiği kargoya daha bir merakla bakmaya başladım. Vagonun kapısına kadar geldim. Ne zamandır adetim olmamakla beraber elime nereden geçtiğini bilmediğim bir miktar tütünü sarıp içmeye başladım. Vagonun kapısının tam orta yerine dikildim. Bacaklarımı hafif aralayarak ve bir elimde tütünüm olduğu halde izlemeye koyuldum. Askerler tek tek iniyordu. Hiç hareket etmeden öylece bekleşiyorlardı. Tek bir ses dahi çıkarmıyorlardı. Neredeyse hepsi yere bakarken kamyondan inen son asker başını yukarı kaldırdı ve "Üyürüh!" gibi bir ses çıkardı. Anlamsız bir ses. Kamyonlardaki en son asker de indikten sonra kamyonlar geldikleri gibi geri gittiler. Atlı subaylar öne geçtiler ve arkalarına bu askerleri aldılar. Askerler yanlarına dizilmiş jandarmalar nezaretinde birbirlerinin omuzlarını tutarak ve yere bakarak bize doğru gelmeye başladılar. Bize yaklaştıklarında bir ara inip ne olduklarını şöyle bir göreyim diye düşündüm. İşte o anda az önce kamyondan inerken anlamsız da olsa ses çıkaran asker başını kaldırdı ve gözlerimle acıklı yazgısını gördüm. Başını kaldıran askerin gözleri yoktu. Evet, bu askerler bizim askerlerimizdi ve hepsi de kördü. Bu nedenle böyle birbirlerinin omuzlarını tutarak ve jandarma nezaretinde yürüyorlardı. Onları lokomotifin arkasında bulunan tek yolcu vagonuna götürdüler. O başını kaldıran askerde gördüğüm dehşet verici görüntüyle irkilmiştim. Elimdeki sigarayı gayri ihtiyari olarak sonuna kadar içime çekmişim. Sonra vagonun bir köşesine kıvrıldım kaldım. Bu manzara bana geçmişi hatırlatır gibiydi. Eğer bunların tamamı körse... Bunlar Sina cephesindeki ilk muharebemin geçtiği köyde yaşadıklarımı hatırlatmıştı. Orada bizi o köye gönderen kumandanlarımız ne için gönderildiğimizi söylememişlerdi. Ama bulduklarımız yürek burkan zavallıcık Osmanlıcı askerleriydi. Hiçbirinin gözlerinin görmediği ve dini bütün bir Arap'ın tehlikelere karşı korumak için bir ahıra sakladığı bir manga kadar körleşmiş asker. Sakın diyordum, sakın bunlar da onlar gibi olmasın. Mavileşmiş gözleriyle ve kaybolmuş göz bebekleriyle nereye baktıklarını bilmeden ne demişti o askerler? Bir şey oldu ve o günden sonra görmemeye başladık. Bu askerler ile benim Sina'da bulduğum o askerler arasında bir bağlantı olmalıydı. Fakat nasıl bir bağlantıydı? Biz o askerleri karargaha teslim ettiğimizde de kimse bize bir şey söylememişti. Kendileri de zaten çok bir şey bilmiyorlardı. Odur budur savaşın karmaşası içinde unuttuğum o askerleri şimdi tekrar hatırlamıştım. Bu nedenle şimdi yolcu vagonuna yerleştirilen bu askerlerin başına ne geldiyse mutlaka öğrenmeliydim. Öğrenmeliydim ki 2 yıl öncesinin o acıklı manzarasının nedenini de öğrenmiş olabileydim. İki sarhoş İngiliz askerini kovalarken bulduğum ve vatan elde uzakta hayatların değil ama gözlerini kaybetmiş zavallıcıkların başına gelenleri öğrenmeliydim. Bir yolunu bulup onlarla temasa geçmeliydim. Vagondan atlayarak Şimendifer'e komuta edecek olan binbaşının yanına geçtim. Ona mutlaka yerleştirildiğimiz vagonda mı yolculuk etmemiz gerektiğini sordum. Kesin bir evet cevabını aldım. Peki ya yolcu vagonuna geçmenin bir yolu yok mu diye sorunca sert bir bakışla "Yıkıl karşımdan sersem!" terslemesiyle karşılaştım. Binbaşım benim daha rahat yolculuk etmek için oraya geçmek istediğimi sanıyordu. Ona kısaca amacımın oraya yerleşen askerlerle irtibata geçmek olduğunu ve Sina'da yaşadıklarımı anlatınca yüzüme şöyle bir baktı. O askerleri tanıyıp tanımadığımı sorunca hiçbirisini tanımadığımı ancak onlara benzer askerleri daha önce kurtaran müfrezenin komutanı olduğumu söyledim. Bundan sonra tavrında bir yumuşama oldu. Eğer bölük kumandanın izin verirse ulu kışla yoluna kadar onlarla yolculuk edebilirsin dedi. Hiç vakit kaybetmeden Rüstem Bey'in yanına gittim. Ona tüm hikayeyi hızlıca anlattım ve izin istedim. Daha önce böylesi bir hikayeyi onunla paylaşmamış olmama karşın şaşkınlık göstermedi. Ancak ona da ilginç geldiğini heyecansız bir dille söyledi. bu hikayenin gizemini çözmem için Rüstem Bey de istekli görünüyordu ve benim Ulu Kışlı'ya kadar askerlerimi bırakıp da o askerlerin yanına gitmeme izin verdi. Kendisi benim yerime alt subaylık da yapacaktı. Tren kalkmadan hemen yolcu vagonuna geçtim. Beni orada gören binbaşı emir erine izin verdi ve içeri girdim. İlk işim binbaşıya teşekkür etmek oldu. Sonra da askerlerin arasına karışmak. Benim vagona girmemle birlikte çuf çuf sesleriyle kara tren dumanını savura savura yola koyuldu. Trenin hareket etmesiyle ben de sessizce bekleşen ve anlamsız yüz ifadelerine sahip bu askerlerin yanına gittim. Bunlarla konuşarak bir şeyler öğrenebileceğimi umuyordum. İlk işim selam vermek oldu. Selamün aleyküm. Hep bir ağızdan ve adeta korodan çıkarcasına aleyküm selam dediler. Neredensiniz, hangi cephedensiniz gibi sıradan sorular sordum. Hiç kimseden tek bir cevap çıkmadı. Yolculuk nasıl? Aç mısınız gibi sıradan birkaç soru daha sordum. Fakat ne çare ki tek bir ses dahi çıkmadı. Vagonun içinde insan seslerinden yana sessizlik hakimdi. Öyle ki öndeki binbaşı ve jandarma erleri de dahil kimseden ses çıkmıyordu. Yalnızca duyduğumuz trenin çıkardığı tıkırtılardı. Tuhaf bir kompozisyona bürünmüş olan vagonda trenin sarsılmasıyla bir ileri bir geri sarsılan askerler ve tren sesinden başka hiçbir ses yoktu. Bu insan sessizliği can sıkıcı olduğu kadar insanda acıklı bir duygu da uyandırıyordu. Bu sessizliği bozmak istiyordum. Onlara birkaç soru daha sordum, yine cevap alamadım. Sorgulayıcı bakışlarla binbaşıya baktım, o da bana doğru anlamsızca ve hiçbir renk vermeksizin baktı. Kısacası ondan da hiçbir şey duyamıyordum. Bunun üzerine kendim ile ilgili konuşayım, belki bir yakınlık bulurum diye düşünerek söze başladım. Ben mülazım-ı evvel Mehmet Cemaloğlu Ali, yahut sizin ifadenizle evvel mülazım Mehmet Cemaloğlu Ali, Giresunlu Mehmet Cemaloğlu Ali. Bu sözü söyleyince bir tanesinin başı yukarı kalktı. Ben de ordulu Hasan deyiverdi. Sözünü söyledi ve başını tekrar öne eğdi. Bu cevabı sevindim. Hiç değilse bir tanesi konuşmuştu. Bunun üzerine Hasan, nereden geliyorsunuz, ne oldu size gibi sorular sordum. Lakin Hasan tekrar sessizliğe gömüldü. Anlaşıldı dedim. Kendimle ilgili konuşmaya devam ettim. Mülazımım ama sivil iken mühendistim. Nafia vekaletinin mühendislerinden. Bu sözden sonra da şöyle bir baktım. Hiçbir tepki veren olmamıştı. Nafia vekaletini bilirsiniz. Başta köyler olmak üzere memlekete imar işleri yapar. Memleketimizi mamur eder. Yine tek bir tepki dahi olmadı. Buraya Sina'dan, Şam'dan ve nihayet Halep cephesinden geliyorum. Yine tepkisizlik devam etti. Fakat daha önce Çanakkale cephesindeydim, sonra da Gazze'de. Orada vatan demeye kalmadan Gazze sözünü duyduktan sonra adeta her biri uykudan uyanırcasına bir bir başlarını yerden kaldırarak konuşmaya başladılar. Ben 27. alaydaydım, ben 3. taburdaydım. Ben sıhhiye eriydim, ben topçu, makineli tüfek nişancısı, piyade, 43. alay, istihkamcı, emir eri, nişancı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Nihayet sustular. Onlarla artık irtibat kurabileceğimi anladım. Birisine sokulup bundan sonra konuşabilirdim. Kendim için en uygun olarak gördüğüm ordulu Hasan'ı buldum. Sen de Gazze cephesinde miydin? Hayır. Buradaki herkesin aksine Çanakkale cephesindeki 52. alayın 2. taburu 3. bölüğünden Kemaloğlu Hasan'ım ben. Nasıl yani? Buradaki herkes Gazze cephesinden mi? Evet, hem de herkes. Nasıl olur? Orada biz harbi kaybettik. Tek bir askerimiz dahi kalmadı. Oysa siz Adana'dan geliyorsunuz. Yanılıyorsun kumandanım, biz Adana'dan gelmiyoruz. Biz Adana'da trene bindirildik sadece. Geldiğimiz yer Kahire veya İskenderiye'dir. Yani bizler Mısır'dan geliyoruz. Mısır mı? Yoksa siz? Evet kumandanım. Maalesef biz harbin bahtsız askerleriyiz. Yani savaş esirleriyiz. Bu nedenle bizim için Gazze cephesi ve Bir-ü Seba muharebesiyle harp sona erdi. Yani anlayacağınız Gazze'yi bizim ordumuz kaybetti ve biz savaş esirleri olarak yenik tarafta olduk. Sulh olunca nedenini bilmediğimiz bir şekilde bizim bir kısmımızı saldılar. Gemiyle İskenderun'a gelmişiz. Oradan da buraya kamyon kasalarında geldik. Burada şimendifer gelinceye kadar bizi hastaneye aldılar. Yaralarımızı, berelerimizi sardılar. Yalnız benim onlardan bir farkım var. Benim için savaş Çanakkale cephesinde sona ermişti. Peki ne bu hal? Hepinizin de gözleri kör. Ben bu sözü söyleyince vagondakilerden tıpkı Gazze cephesindeki bağlı birlikleri anlatmaları gibi her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Kirkor, Kevork, Aram, Kaçazutyan, Nubar, Levon, taş kesilici Dikran, domuz herif Matild, iki canda ellerim yakanda olacak Mihal, Ayyaş George, katil Jack. Evet, her kafadan bir Ermeni ismiyle nadiren de İngiliz ismi çıkıverdi. Her ismin ardından ya bir öfke sağınağı, ya bir küfür, ya da bir kahır sözü işitildi. Her kafadan bir Ermeni ismi çıksa da ordulu Hasan'dan tek bir ses dahi çıkmadı. Meraklandım ve sordum. Sen bir isim vermeyecek misin? Unutmak istiyorum kumandanım ve hiçbir şeyi bir daha hiçbir şekilde hatırlamak istemiyorum. Tek isteğim köyüme varıp karım Esma'nın boynuna sarılmak, anamın ellerini öpmek, babamın mezar taşına yüzümü sürmek ve oğlum Ahmet ile kızım Fadime'mi doya doya öpüp koklamak. Başka bir şey istemiyorum. Oysa diğerleri senin gibi düşünmüyor olacaklar ki her bir isimden sonra kızgınlıklarını ya da kahırlarını ifade edecek sözler de söylüyorlar. Nafile kumandanım, nafile. Giden gözlerimiz geri gelmeyecekler. Götürenleri Allah'a havale ettim. Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Rabbim sadece hesap için mühlet verir. Ne oldu da kör oldunuz? Gözleriniz niye gitti? Bizleri esir ettiler Çanakkale cephesinde. Esir olmaktansa ölmenin harpte daha evla olduğunu en iyi biz biliriz kumandanım. Sonra bizleri Mısır'dan asker getirdikleri gemilere yükleyip oraya götürdüler, kamplara koydular. Kaçmaya çalışsak da başaramadık. Uzun süre ben ve benim gibi bir miktar asker esir yaşadı. Sonra normal kamp yaşamına başladık. Başladık ama Gazze cephesindeki mağlubiyetten sonra kamplarımıza kitleler halinde Türk esirleri ile beraber Ermeni doktorlar gelmeye başladılar. Çok iyi Türkçe bildikleri için onlarla tercümansız konuşuyorduk. Hatta düşman saflarında da olsalar onları kendimizden gibi görüyorduk. Nasıl görmeyelim? Aynı dili konuşuyor, aynı yemekleri seviyor, aynı türküleri söylüyor ve dinliyor, aynı şeylere gülüyorduk. Tek farklı yanımızın dinlerimiz olduğunu görmüştük. Fakat bir müddet sonra tek farklı yanımızın dinimiz olmadığını anladık. Maalesef onlar düşmanlarımızdı. Bu zaten biliniyordu. Devletimiz onların yapması muhtemel düşmanlıkları için tedbirler almıştı. İşte biz o tedbirlerin nedenli haklı olduğunu bizzat yaşayarak öğrendik kumandanım. Zira belki de milletimizin mekteplerinde, milletimizin paralarıyla okuyan bu doktorlar bize en hunhar muameleyi yaptılar. Biz onlar sayesinde ihanetin ne demek olduğunu, onları himaye eden İngilizler sayesinde de esaretin ne denli zelil bir şey olduğunu yaşayarak öğrendik. Netice gözlerimi kör ettiler. Nasıl yaptılar? Bizleri birer birer bir havuzun içine soktular. Zannediyorduk ki esir kampında temizlenecektik. Lakin çok sürmedi, havuza tüm bedenimizi şöyle bir sokup çıkarıyorlardı. Bu havuzdaki suyun kokusu ve tadı başkaydı. Sandık ki bunun nedeni sabundu. Oysa oraya girerken zaten haşlanarak giriyorduk. Çıkmak istediğimizde ise boynumuza dipçi yiyorduk. Bir şey katıyorlarmış suya. Krize, karıza gibi bir şey kumandanım. Belki de başka bizi herhalde onlar kör etti. Gerçi herkes ondan kör olmadı. Kimisinin gözleri bomba patlamalarıyla zaten zarar görmüştü. Gazze'de olduğunuz için siz de pekala biliyorsunuzdur. Birüs sebaadaki çarpışmalar korkunçmuş. Çoğu asker orada bir daha iyileşmesi mümkün olmayan yaralar almış. Kimimize de fena muamele ediliyordu. Bunların bir kısmı gözlerini fena muameleler ile kaybetti. Lakin en az yarıya yakını benim gibi kaybetti. En çok da bizi kahreden o şekilde gözlerimizi kaybetmekti. O kampta daha birçok esir var kumandanım, hiçbirisini salmıyorlar. Fena muameleler ise artarak devam ediyordu. Peki sizi niye saldılar? Bilmiyorum, Bildiğim tek şey aynı zamanda fena halde hasta olduğumuzdur. Hepimizde birer de dert var kumandanım. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Nefes darlığı, mayasıl, ülser, aklınıza ne gelirse bizde mevcut. Bilmiyordu. Ne olduğunu bilmiyordu. Öndeki binbaşı konuşmamızın bittiğini görünce bir koltuğa kuruldu ve yolu izlemeye koyuldu. Ben de artık başkalarıyla konuşma ihtiyacı duymadım. Tren Yenice istasyonunda durunca binbaşıdan müsaade alıp kendi tarafıma geçtim. Sanırım bu öndeki binbaşının buradan yaptığı son yolculuktu. Trenin içi pislenmiş, yük vagonlarında yolculuğumuza devam ettik. Çünkü trende sadece bir tane yolcu vagonu vardı. Ona da hasta ve acizleri yerleştirmeyi uygun bulmuşlardı. Rüstem Bey de dahil hepimiz yük vagonlarındaydık. Atlarımız da en arkadaki hayvan vagonundaydı. Artık bu bölgelerin hakimi olan Fransızlar ve İngilizler bizler için ancak tahliye seferlerine müsaade ediyorlardı. Şimendifer Adana'yı Toroslara doğru terk ederken gözlerimizin önünden kaybolan Adana'ya, daha doğrusu Çukurova'ya doğru hüzün dolu bakışlarla baktım. Sanki bu vatan toprağı da bir daha bize kalmayacakmış gibi bir hisse kapılmıştım. Bu Mehmetçikleri taşıyan trendeki Mehmetçiklerin acıklı ve savaştan bitap düşmüş halleri artık vatan topraklarını koruyamayacakları hissi verdiği için olsa gerek Adana'yı terk ediş bende bu acıklı ruh halini doğurmuştu. Tren öğleye doğru Ulu Kışla'ya vardı. Burada biraz mola verdi. 4-5 askerimiz Ulu Kışla istasyonunda trenden indi. Niğde ve civar istikametlere gidecek olanlar için askerlik burada sona eriyordu. Bundan sonra muhtemelen birkaç günlük yol yürüyerek memleketlerine varacaklardı. Bizler içinse yol kaldığı yerden devam edecekti. Bu ilk ayrılıktan sonra hangi vagondan ve hangi askerden geldiğini anlayamadığım bir mey sesi duymaya başladım. Sanki bu mey çalan asker Ulu Kışla'da yaşanan ilk vedalaşmanın ayrılık şarkısını çalıyordu. Zaten iki ses duyuyordum artık. Birincisi Şimendifer'in tıkırtısı, ikincisi ise o meçhul askerin mey sesiydi. Bunun dışında kumandanlar da dahil kimseden tek bir ses dahi çıkmıyordu. Mağlup bir ordunun, mağlup askerlerinin, mağlup morallerinin doğurduğu ümitsiz sessizliğiydi bu. Trenimiz Anadolu köy ve kasabalarının kiminin yakınından, kiminin uzağından geçiyordu. Kıraç, yalnız ve bakımsız Anadolu köylerinin ve kasabalarının yakınından veya uzağından, boz bulanık kerpiç evlerin, kızıla çalan kiremit çatılı veya ottan yapılmış damları olan, dışında bazen beyaz kireç badana, bazen de en ufak bir boyası dahi olmayan, tek katlı veya iki katlı evlerin bir araya toplandığı fukara yerleşim yerlerinden, kimisinin içinde bir minare, kimisinde bir meydan olan ve yalnızlığını yaşayan beldeler. Onları görünce aklıma askerlerimizin bir kısmının Peygamberimiz kim sorusuna verdikleri cevaplar geldi. Muhammed, Muhammed Mustafa, Mustafa, Enver, Padişah Efendimiz, Hazreti Ali. Minaresiz köyler aklıma bunu getirdi. İçinde cami olan ama minaresi olmayan köyler. Camisi olsa da minaresi olsa da dini bilgisi zayıf köyler. Çünkü fakir, çünkü imamsız, hocasız, cahil köyler. Herkesin dinini kulaktan dolma olarak yaşadığı, mektebin çok uzaklarda olduğu, mühim olanın yalnızca karın doyurmak ve soyunu devam ettirmek olduğu köyler. Bu haliyle de savaşın ve bence son 200 yıldır yaşadığımız her mağlubiyetin ana sebebi olan cehaletin yuva yaptığı beldeler. Bu beldelerin içinde insanlar görüyordum. Ağır aksak yürüyen insanlar, kamburu çıkmış insanlar, ellerinde birkaç çocuk, onları oradan oraya götüren ihtiyar nineler ve dedeler. Çünkü bu çocukların babaları köylerinde değil, anneleri ise ya tarlada ya da dışarı işlerinde çalışan genç kadınlardı. O anneler işte bizim trenimizdeki gibi olan asker kocalarını bekliyorlardı. Eski ve olabildiğince dolu olan bir trenle yolculuk ettiğimiz için yavaş giden trenimiz sayesinde etrafı olabildiğince gözlemleyebiliyordu. O tren giderken tarlada elinde bir orakla çalışan kadıncıklar ve ihtiyarlar bir umutla trene bakarlardı. Ve sanki hürmet duyulacak bir varlıkmış gibi ve saygı duruşuna geçermişçesine trenin geçmesini beklerlerdi. Ben de güneşin kavurduğu kızılımsı yüzlerini uzaktan uzağa ancak görür ve onların bu samimi halinin üzerimde bıraktığı müsbet etkiyle adeta onları aileden birileri gibi görürdüm. İhtiyarların kızıldan siyaha çalmaya başlamış tenleri, genç kadınların yılların yalnızlığının eşliğinde gülmeyi unutmuş suratlarının aldığı tek tip bezgin halleri, bezginliğin içinde saklanmış anlamsızlık bakışları, az beslenmekten uzamayan kısa boyları, güneşin, rüzgarın ve hatta soğuğun ve tozun kavurduğu yazmaları ile buram buram gariplik kokan genç kadınlar. Uçsuz bucaksız Anadolu topraklarının düzlüklerinde platolarında kendi başlarına kalmış ve yalnız otlayan inekler, koyunlar, keçiler. Buna karşın yıllardır evin yolunu unutmuş olan evin reisi yoksa da akşam olunca evin yolunu kendiliğinden tutan bu hayvancıklar buralarda halen daha iktisadi bir hayatın olduğunun yegane kanıtı gibiydiler. Uçsuz bucaksız düzlüklerde orta yerde tek tük duran ağaçların yanında bir o hayvancıklar hatırlatıyordu buraların da köylülerinin olduğunu ve inşallah yeniden canlı birer belde olacaklarını. İhtiyarların başlarında sarıktan yapılma serpuşlar vardı, kadınlar ise başlarını çemberleriyle sarıyorlardı. Çocuklar çoğunlukla yalın ayaktı. Burunlarından sümük eksik olmayan ve hele ki kız çocuklarının gözlerinin önüne perçemlerinin düştüğü kirli saçları sanki çocuklar için bildik ve kanıksanmış görüntülerdi. Köylerin içinde yalın ayak, başı kabak oğlan çocukları, ellerinde yalnız bir çubuktan oyuncakları ve durmadan çektikleri sümükleriyle ve özellikle biz askerlere merak dolu bakışlarıyla dikkatimizi çekiyorlardı. Tüm çocuklarda ise ortak bir payda vardı. Her birisi ellerini ağızlarına götürüyor ve merak dolu bakışlarla bizi izliyorlardı. Gördükleri bizim gibi genç ve asker erkeklere, belki de onlara analarının, dedelerinin, ninelerinin anlattıkları ve günlerdir, aylardır bekledikleri babalarına benzettikleri için bir heykel gibi hareketsiz vaziyette ve kız çocuklarında özlem, erkek çocuklarında imrenme dolu bakışlarla bakıyorlardı. Orta Anadolu'nun bu yalnız, bu kıraç, bu gariban köylerini ve kasabalarını geçerken tuhaf duygulara kapılıyordum. Maddi ve manevi her türlü yoksulluklarına rağmen devletlerine, milletlerine, padişahlarına ve din kardeşlerine tam sadakatle bağlı kalmış ve en değerli varlıkları olan evlatlarını, babalarını, kocalarını vermiş saygıdeğer fakirlerdi onlar. Nasıl ki onlar tren geçerken adeta bir saygı duruşunda gibi duruyordu, ben de aynı şekilde onların yanından geçerken saygı duruşunda gibi geçiyordum. Ankara'ya kadar Anadolu'nun orta yerini böylece temaşa ederek geldim. 14. ayrımın sonu. Sayfa 154.